her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim, Allah Allah, çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 21 Ekim Cuma, RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Bugün neler konuşacağız sevgili dostlar, değerli dinleyiciler? Tabii ki yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Ekonomiyle ilgili haberlerimiz var. Ayrıca FETÖ soruşturmaları ile ilgili yeni gelişmeler var sevgili dostlar. Öğrencilerin hesaplarından nasıl servet çıktı? Kazan ilçesi artık Kahraman Kazan olarak değiştirildi. 15 Temmuz'da resmi tatil ilan edildi. Ve tabii sınırların öte tarafında IŞİD'e yönelik yeni gelişmeler var. IŞİD'in haberleşme sistemi, tıpkı FETÖ'cülerin kullandığı Baylok gibi bir haberleşme sistemi olduğu ortaya çıkarılmış. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Meral Akşener'den sonra Ümit Özdağ'da kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez Yönetimi çok sayıda muhaliflere destek verdiği iddiasıyla çok sayıda ilçe teşkilatını da görevden aldı. Üçüncü köprü, biliyorsunuz özellikle kamyonlar ve nakliye araçlarının üçüncü köprüyü kullanması zorunlu hale getirildi. Durum böyle olunca da sudan domatese, patlıcandan bibere kadar her şeye zam geliyor. Nakliye bedelleri, ulaşım bedeli artınca çaya, şekere de zam geldi. İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler sağa sola saldırdılar. Biz burada taksiden başka bir ulaşım istemiyoruz diye. Sabiha Gökçen'de adeta bir taksici terörü yaşandı. Ayrıntıları birazdan aktaracağız. Bakırköy Belediyesi'ne bağlı bazı kurumlarda grev 5. gününe girdi ve Bakırköy'de grev devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de toplu iş sözleşmeleri imzalandı. 14.200 kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde en düşük işçi maaşı bilin bakalım kaç para oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Ankara'da kutlamalar, gösteriler, nümayişler yasaklanmıştı. Acaba 29 Ekim ve 10 Kasım buna dahil mi diye sormuştuk. Hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan hem de Ankara Valisi'nden yanıtlar geldi efendim. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, biz CHP olarak 29 Ekim'i kutlayacağız dedi. Bu arada hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş'un nasıl bir başkanlık sistemi istediklerine yönelik açıklamaları var. Bazı ipuçları da var. Numan Kurtulmuş'a da kulak vereceğiz. Yine programımızın ilerleyen dakikalarında Ankara'ya bağlanacağız. Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya bize katılacak sevgili dostlar. Ve her cuma olduğu gibi bugün de kültür, sanat ve edebiyat haberlerimiz olacak. Antalya Film Festivali'nde bir belgeseli gösterilen yönetmen Mesut Gengeç bize bağlanacak. Ayrıca Bodrum'da yaşayan ressam Ender Güzey, Bodrum'da yaptığımız röportajı, nasıl sanat çalışmalarına, neden Bodrum'da devam ettiğini anlatacak önemli ressamlarımızdan Ender Güzey. Müzik. Tabii ki hayata dair, sokağa dair, sanata dair başka haberlerimiz de. Konuştuğumuz sosyal medya ile ilgili başka haberlerimiz de olacak. Fenerbahçe maalesef 4 tane yedi. İngiltere'de Manchester United deplasmanında. Biraz da maceralı bir yolculuktan sonra Manchester United deplasmanına çıkmıştı. Fenerbahçe maalesef maçı 4-1 kaybetti. Fenerbahçeliler üzgün ve Manchester United'ın stadında Old Trafford'ta da yönetim istifa diye Fenerbahçeli taraftarlar ortalığı çınlattılar. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, bu maçın ayrıntılarını da aktaracağız. Tabii her sabah olduğu gibi tüm gazetelerin manşetlerini ve birinci sayfa haberlerini de sizlere okuyacağız. İşte ayrıntılarını değil, başlıklarını verdiğimiz bu haberlerin ayrıntıları ve çok daha fazlasıyla Burası Türkiye başladı efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. 90'lı yıllardaki olayları yaşıyoruz adeta yine.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, bizi dinliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Kulaklarınızdayız. Her sabah olduğu gibi 7.30'dan 9.30'a kadar beraberiz. Türkiye'nin gündeminde hiçbir zaman eksik olmayan haberler. Hangi birisinden başlayalım isterseniz? Fenerbahçe'den başlayalım. Çünkü Fenerbahçe Beşiktaş'ın yaptığını yapamadı. Aslında Beşiktaş'ın yaptığını Barcelona bile yapamamıştı. Avrupa'da herkes, spor camiaları, spor medyası Beşiktaş'ı konuşuyor. Napoli'yi Napoli'de deplasmanda 3-2 deviren Beşiktaş'ın gerçekten başarısı önemli. Tabii aynı başarıyı bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı İstanbul'da yine Napoli ile olacak. Aynı başarıyı Beşiktaş'tan yine bekliyoruz. Peki Fenerbahçe'ye ne oldu? Fenerbahçe bu sene ligde kötü gidiyor ve aynı zamanda Avrupa kupalarında da kötü gidiyor. Manchester United deplasmanına giderken Fenerbahçe havada uçağının, Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçağın camına kuş çarpmıştı ve cam ciddi şekilde çatlamıştı. O nedenle Budapeşte'ye zorunlu iniş yapmıştı Fenerbahçe kafilesi. Biraz uzun süren bir yolculuktan sonra Manchester'a vardılar. Manchester United takımı da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu. İşte böylesine yorucu ve maceralı bir yolculuktan sonra Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi A grubu 3. hafta maçında Manchester United'a 4-1 mağlup oldu. Old Trafford stadında oynanan mücadelede ev sahibi Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan ve 45+1'de Pogba, 34. dakikada yine penaltıdan Martial ve 48. dakikada Lingard kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 83. dakikada Robin van Persie'den geldi. Eski takımına attı van Persie golü. Yani Manchester United'a. Bu sonucun ardından grupta Feyenoord ve Manchester United 6'şar puanla ilk 2 sırada yer aldı. Fenerbahçe 4 puanla 3. Zorya takımı ise 1 puanla 4. sırada. Acaba sorun kimde? Sorun Fenerbahçe takımında mı? Teknik direktör Dick Advocaat'ta mı? Yoksa başka birisinde mi? Hürriyet yazarı Uğur Meleke. Sorun Aziz Yıldırım'da diye yazmış. Sevgili dostlar, ayrıca Old Trafford'u dolduran yüzlerce Fenerbahçeli de yönetim istifa diye bağırdılar. Fenerbahçe yönetimini, Aziz Yıldırım yönetimini istifaya davet ettiler. Az önce aktardığımız gibi Avrupa basını, İtalyan basını ve UEFA'nın resmi sitesi ise Beşiktaş'ı konuşuyor. Beşiktaş'ın Napoli'yi 3-2 yenmesi gerçekten büyük bir sansasyon yarattı. Çok sayıda ülke basınına manşet olan siyah beyazlıların gecenin Şampiyonlar Ligi'ndeki en sürpriz sonucuna imza attığı da ortak görüş. UEFA Avrupa Ligi'nde başka maçlar da oynandı. Türk takımları Osmanlıspor ve Konyaspor'un maçları da var. O sonuçları da verelim. Konyaspor Braga'yla 1-1 berabere kaldı. Osmanlıspor da Villarreal'le 2-2 berabere kaldı. Osmanlıspor 2-0 öne geçmişti ama 2-0'ı koruyamadı. Villarreal'le 2-2 berabere kaldı. Az önce söylediğimiz gibi Konyaspor ise Braga'yla 1-1 berabere tamamladığı karşılaşmayı. Bugün 21 Ekim sevgili dostlar, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamamıza 8 gün kaldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü. Türkiye'nin en önemli ulusal bayramı Cumhuriyet'in ilanı sevgili dostlar. Peki kutlayabilecek miyiz? Ankara Valiliği biliyorsunuz kentteki tüm gösterileri, toplantıları Kasım ayı sonuna kadar yasaklamıştı. Neden? Bunu tabii durup dururken yasaklamadı Ankara Valiliği. Halkın güvenliğini sağlamak, özellikle PKK veya IŞİD gibi örgütlerin saldırıları, canlı bomba saldırıları olabileceğine dair Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan çok kuvvetli uyarılar geldi İl Emniyet Müdürlüklerine. Bunun üzerine Ankara Valiliği de böyle bir yasak getirdi. Peki 8 gün sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları olacak. Ardından da 10 Kasım anma törenleri. Bu yasağa 29 Ekim'de dahil mi? Toplantı ve gösteri yasaklarına 10 Kasım anma törenleri de dahil mi? Bir süredir spekülasyon konusuydu bütün bunlar. Sevgili dostlar, hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de Ankara Valisi yaptıkları açıklamalarda bu yasağa ulusal bayramların dahil olmadığını söylediler. Yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da kutlanabilecek, 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri de yapılabilecek. Bu tartışmalar üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl bir açıklama yaptı ve biz CHP olarak 29 Ekim'i kutlayacağız dedi.
93 yıl önce temelleri atılan Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde o temellerin atıldığı çatı olan 1. Meclis'ten Anıtkabir'e bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüş Cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığımızı kararlı bir şekilde göstereceğimiz bir yürüyüş olacaktır. Terör faaliyetleri nedeniyle bizim geri adım atmamız asla söz konusu olamaz. Valiyle ve emniyetle yaptığımız görüşmelerde olumlu dönüşler aldık. O açıdan bir sorun yaşamayacağız. Yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, hükümet FETÖ mağdurlarının başvurularını incelemek için iki aşamalı sistem oluşturdu. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre 75 bini aşan mağdur başvuruları için, bakın bütün Türkiye'de 75 binden fazla mağdur başvurmuş. Biz mağduruz demişler. 75 binden fazla, hayli yüksek bir rakam. Hem bakanlıklarda hem de valiliklerde ayrı ayrı komisyonlar oluşturuluyormuş. Bakan yardımcıları başkanlığında kurulan komisyonlar mağdur başvurularını ikinci bir göz olarak inceleyecekmiş. Ardından da bütün bu başvurular başbakanlıkta toplanacakmış. Yeni çıkacak kanun hükmünde kararnameyle de mağdurların işe dönüşleri sağlanacakmış. Demek ki gerçekten mağdur var. Zaten işe dönüşler de var. Bakın İzmir'de 149 öğretmen göreve iade edilmiş. Milli Eğitim Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İzmir'de açığa alınan öğretmenlerle ilgili soruşturmada 149 öğretmenin göreve iade edilmesine karar vermiş. Bu göreve iadeler önemli sevgili dostlar. Neden? Çünkü soruşturmaların hakkaniyetle yapıldığına dair kanaati güçlendirir bu tür göreve iadeler. Gerçekten mağdur olduğunun tespit edilmesi önemli tabii ki. Mağdur falan yok diye açıklamalar yapılmıştı. Ama görüyorsunuz demek ki mağdur falan varmış. ...15 Temmuz darbe girişimini araştırmak için mecliste komisyon kurulmuştu. Hatırlayacaksınız, Genelkurmay Başkanı, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök bu komisyonda ifade verdi. Biz bundan ta 12 yıl önce hükümete FETÖ'ye dikkat edin. Böyle bir örgüt var, silahlı kuvvetlerde de var, devlette de var diye uyarmıştık. Ama bizi kimse dinlemedi, dedi. Eski Genelkurmay Başkanı böyle söylemişti. Mehmet Ağar, eski bakan, eski emniyet müdürü ve Doğru Yol Partisi'nin, Demokrat Parti'nin de eski genel başkanı. Mehmet Ağar dün 15 Temmuz darbe girişimi araştırma komisyonuna ifade verdi. Ben Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 93'te geldim. Benden önceki dönemde geniş çaplı bir tasfiye operasyonu yapılmıştı. Ben hazır bir kadro buldum. Benim dönemimde Fethullah Gülen cemaatinin F'si bile teşkilatta hiçbir aktif görevde yer almamıştır, demiş. Benim dönemimde bir tane piyasada dejenere olmuş bant kaset çıkmamıştır, demiş. Sevgili dostlar, ayrıca kendini de aşmış. Mehmet Ağar, Emniyet Genel Müdürü olunca anladım ki bazı örgütlerin arkasında Batı servisleri var. Ruslar sadece Türkiye Komünist Partisi'ni desteklemişlerdi. TKP'liler hayatında eline bıçak almamış, düzgün fikir insanlarıydı. Kabul etmek lazım. Hiçbir şiddet eylemi olmayan insanlardı. TKP'ye çok sempatiyle baktım daha sonra, demiş. Gerçekten ilginç sözler Mehmet Ağar'dan. Dağda kurşun sıkacaklarına düz ovada siyaset yapsınlar, demişti Mehmet Ağar ve o zamanlar çok tartışılmıştı. Bu sözler, ondan sonra bu sözlerin üzerinden neler geçti Türkiye'de, neler, ne temaslar, ne diyaloglar, öyle değil mi? Mehmet Ağar'ı tefe koymuşlardı, ondan sonra siyasetin alası yapılmaya başlandı ve bütün diyalog kapıları da açılmıştı. O zaman Anadolu'yu geziyor, herkese görüşüyorduk, demiş Mehmet Ağar. Mardin'de PKK'nın içinden adamlarla da görüştük. Durum stabil gidiyor ama büyük bir patlama olacak, dediler. Ben de bunun üzerine işte bu sözü söyledim. Genelkurmay benim için, o adam ne diyor, demiş. Genelkurmay bu işe sıcak baksaydı, o zamanlar Genelkurmay bu işe sıcak baksaydı, AK Parti bu işi o zamanlar çözerdi, diye de eklemiş Mehmet Ağar. Hatırlayın, eskiden Genelkurmay kanadından en çok söz edilen cümlelerden bir tanesi de aman PKK'yı siyasallaştırmayın denirdi sürekli. Aman, asker kanadından bu tür açıklamalar çok gelirdi. Aman siyasallaştırmayın, aman siyasallaştırmayın. Peki ne demek siyasallaştırmayın? Bir örgütü, bir hareketi siyasallaştırmamak, onu silaha mahkum etmek, dağdan inmemeye teşvik etmek. Sen burada dağda dur, kurşun sıkmaya devam et, demektir zaten. İşte Mehmet Ağar da ne demişti? Dağda silah sıkacaklarına düz ovada siyaset yapsınlar, demişti. Ama eskiden Türkiye'nin politikası böyle değildi. Aman siyaset yapmasınlar, diyordu Türkiye'nin resmi politikası, özellikle askeri kanadından. Bunun anlamı şudur: siyaset yapmayın demenin anlamı şudur: diyalog olmasın, savaş devam etsin. FETÖ'nün darbe girişiminde Akıncı üssünde gözaltına alındıktan sonra salıverilen kilit isim firari Adil Öksüz'ün darbeyi nasıl koordine ettiği sanık ifadeleriyle ortaya çıkmış. Darbenin son planı, son hali Fethullah Gülen'e de sunulmuş ve onay aldıktan sonra Amerika'dan dönerek Adil Öksüz darbe planını hayata geçirmiş. Sevgili dinleyiciler, Star gazetesindeki habere bakıyorum. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan itirafçıların verdiği bilgilerden, işte elimizde var darbe planı. Adil Öksüz Ankara Çukurambar'da bir evde subaylarla darbe toplantısı yapıyor. Akın Öztürk de katılıyor bu darbe toplantısına ve darbeyi tebliğ ediyor. Yani darbeyi yapacağız arkadaşlar, diyor. Toplantılarda ortaya çıkan taslağa FETÖ üyesi generallerle son şekil veriliyor ve her ilde, her şehirde darbede görev alacak isimler belirleniyor. Adil Öksüz 11 Temmuz'da planı Amerika'ya götürüyor, plan taslağını. Öksüz Fethullah Gülen'den onayı alıyor ve 13 Temmuz'da da Amerika'dan dönüyor. askeri hakim ve savcılara darbe sırası ve sonrasındaki görevleri Adil Öksüz tarafından tebliğ ediliyor. Darbe sonrası kurulacak sıkı yönetim mahkemelerinin başına da eski Genelkurmay Adli Müşaviri Köse'nin getirilmesi planlanıyor. İşte darbenin planı da böyleymiş. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, FETÖ örgütünün sızlıkları, devlet kurumlarında yaptıkları kirli oyunlar da ortaya çıkıyor. Örgütün Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki bağlantıları sayesinde yurt dışına burslu öğrenciler gönderdiği de tespit edilmiş. Bakanlık bünyesindeki Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü darbe girişiminin ardından eğitim için yurt dışına burslu gönderdiği bütün öğrencileri mercek altına almış. Yapılan incelemelerde bakanlığın gönderdiği öğrencilerden 158'inin FETÖ bağlantısı tespit edilmiş. Bakın, burslu olarak yurt dışına gönderilen öğrencilerden 158'in FETÖ ile bağlantısı varmış. Peki burs almayı gerçekten hak edip de alamayan vatan evlatları ne olacak? Onların hakkını yiyen bu FETÖ'cüler, 158 tane öğrenci FETÖ'cü burs alıp uydurma burslarla tabii. Çünkü aldıkları notlar da uydurma. Girdikleri sınavlar da çalıntı. Dolayısıyla burslar, aldıkları burslar da hak edilmiş burslar değil. Peki gerçekten hak etmiş bu vatanın gerçek evlatları, çalışkan çocukları ne olacak? Onlar kim bilir ne hale düştü. Milli Eğitim Bakanlığı örgüt bağlantısı ortaya çıkan işte bu 158 öğrencinin bursunu kesmiş. Ayrıca bu öğrencilerin hesaplarında da yüklü miktarda para ortaya çıkartılmış. FETÖ'nün adını kullanarak insanları, vatandaşları soyan insanlar da var sevgili dostlar. Denizli'de oturan Almanya'dan işçi emeklisi 61 yaşındaki Feriha Öztürk. Kendisini MİT mensubu olarak tanıtan bir kişi tarafından FETÖ'nün adı kullanılarak dolandırılmış. Feriha Öztürk'ü aramış, yani emekli olan vatandaşımızı aramış bir kişi. Demiş ki isminizi FETÖ kullanıyor, bakın. FETÖ örgütü isminizi kullanmış. Benim dediklerimi yapmazsanız tutuklanırsınız, yurt dışına da çıkamazsınız. Mal varlığınızı koruyacağız. Yeter ki şuraya bana paranızı getirin. Paniğe kapılan emekli vatandaşımız Feriha Öztürk 800 bin liralık evini bir günde 550 bin liraya satmış. Paniğe bak, paniğe, kadını nasıl korkutmuşlar. 800 bin liralık evini bir günde 550 bin liraya satmış ve iki ayrı poşete koyarak tüm parasını, 550 bin lirayı dolandırıcıya teslim etmiş. Gerçekten inanılır gibi değil. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaşımız Feriha Öztürk polis merkezine giderek şikayetçi olmuş ama henüz paralar ortada yok. Kendi eliyle hırsıza sattığı evin parasını, 550 bin lirayı teslim etmiş. Ondan sonra da polise gitmiş. Bin defa söyledik, bin defa. Hiçbir polis, hiçbir hakim, hiçbir savcı, hiçbir güvenlik kurumu sizi arayıp da efendim yok hesap numaranız şuraya düşmüş, yok sizin adınız bilmem nereye karışmış, şuraya para getirin ya der mi? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Hala buna kanıyorsunuz, inanamıyorum ya. Koskoca profesörler kanıyor, öğretmenler kanıyor, iş güç sahipleri, yani piyasada kurt diye baktığımız son derece zeki, son derece uyanık insanlar, hani gözleri fer fecre okuyan adamlar bu dolandırıcılara kanıyorlar ya. Evini, arabasını satıp parayı eliyle götürüp hırsıza teslim eden adamlar var. Ya, polis böyle bir şey yapar mı arkadaşlar ya? Polis sizden para istiyor. Ver getir. Şu parka para getir. Poşete koy. Kese kağıdına koy. Şu parka para getir, ben alacağım senden diyen bir polis olabilir mi? Öyle bir polis varsa o zaten rüşvetçidir. Asıl o polisi götürüp başka polise şikayet edeceksin. Öyle polis olmaz zaten. Zaten polis yapmaz böyle bir şey. Bin defa da karakollardan size mesaj gönderiyorlar. Bakın Emniyet Genel Müdürlüğü bu noktada hassas çalışıyor. Herkese mesaj gönderiyor. Lütfen şunu yapmayın. Biz de medya olarak görevimizi yapıyoruz. Sizi uyarıyoruz vatandaşlarımızı. Ama hala kanıyorlar. Bu arada İçişleri Bakanlığı Komisyonu'nun dünkü toplantısında Kazan ilçesinin adının Kahraman Kazan olarak değiştirilmesi de kabul edilmiş. 15 Temmuz günü de Demokrasi ve Özgürlükler Günü olarak resmi tatil ilan edilecekmiş. Evet, 15 Temmuz artık resmi tatil olacak sevgili dostlar. Kazan ilçesinin adı da Kahraman Kazan olacak. Tıpkı Maraş gibi. Kahraman Maraş gibi. Kahraman Maraş, Kahraman Kazan. Nerelisiniz diye sorulduğu zaman vatandaşlarımız öyle diyecekler. Artık Kazanlıyım demeyecekler. Kahraman Kazanlıyım. Sen nerelisin? Kahraman Maraşlıyım. Sen nerelisin? Gaziantepliyim. Sen nerelisin? Şanlı Urfalıyım. Peki sen nerelisin? İstanbullulara sordukları zaman, peki sen nerelisin diye, onlar diyecek ki ya ben sadece İstanbulluyum. Bu arada biliyorsunuz mücadelenin Musul'da, Suriye'de mücadelenin devam ettiği IŞİD terör örgütü de tıpkı FETÖ örgütü gibi Baylok benzeri bir kriptolama özelliği olan iletişim sistemi kullanıyormuş. Adı TrueCrypt. IŞİD'in haberleşme sistemi de deşifre olduğu diyor. Arapça ve yabancı dilde yazılmış örgütsel dokümana İngilizce, Fransızca, Rusça şeklinde haberleşme sisteminde el konulan malzemeler varmış. İstanbul'dan Irak'taki terör örgütü üyelerine gönderilmek üzere çuvallarla elbise de ele geçirilmiş. Ayrıca eylemlerde haberleşmek amacıyla FETÖ'nün kullandığı Baylok benzeri TrueCrypt isimli bir program kullandığı da belirlenmiş IŞİD terör örgütünün. PKK ile de mücadele devam ediyor. Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik 29 Eylül'de düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı diyor Sabah gazetesi. Mardin'in Savur ilçesinde de PKK tarafından yol kenarına park edilmiş halde 2,5 ton patlayıcı yüklü bir minibüs ele geçirmiş. Ele geçirilmiş. Bakın. Bir minibüs düşünün. İçinde 2,5 ton patlayıcı var. 2,5 ton. Ne yapıyor PKK bu bomba yüklü araçları? Gidiyor bir karakolun önünde patlatıyor, bir garnizon komutanlığının önünde patlatıyor veya bir askeri kışlanın önünde patlatıyor. Bu şekilde eylemler yapıyor PKK sevgili dostlar. Ankara'nın gündemine de bakacağız. Siyasetin gündeminde başkanlık sistemi var. Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş biraz ipuçları verdi. Nasıl bir başkanlık sistemi istediklerine dair. Başkanlık sistemi kaçınılmaz dedi. Yeni sistemde hükümet olmayacak, onun yerinde başkan olacak dedi. Ama dedi hani bir parlamento da olsun canım, burada bir parlamento da oluversin dedi Numan Kurtulmuş.
Bizim tavrımız etkin bir yürütme sisteminin olması için Türkiye'de başkanlık sistemi artık kaçınılmazdır. Bizim teklifimizde hiçbir şekilde federal sistemle ilgili bir teklif söz konusu değildir. Yine seçilmiş bir parlamentomuz olacak. Hükümetin yerine başkan olacak. Belki orada işte bakan olacakların milletvekili olmaması gibi bir takım düzenlemeler yapılabilir.
İşte Numan Kurtulmuş'un açıklamaları böyleydi sevgili dostlar. Birazdan gazetelerin manşetlerini ve birinci sayfa haberlerini okuyacağız. Ama önce burası Türkiye için kısa bir ara veriyoruz.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Reklam. Kitap satın alma alışkanlıklarınızı değiştiriyoruz. Türkiye'nin en geniş kitap çeşidi artık bir tık uzağınızda. Aradığınız her kitaba hızla ve en uygun fiyatlarla ulaşın. Oda Kitap'a üye olun, %45'e varan indirimlerden faydalanın. www.odakitap.com Oda Kitap varken başka yerde aramayın.
Reklam.
RSFM mikrofonlarındayız, canlı yayındayız. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, 21 Ekim Cuma gününü idrak ediyoruz hep beraber. Canlı yayındayız ve sırada gazeteler var.
Öyle bir şeydir ki ne yaparsanız yapın adalet mutlaka tecelli edilir.
Nobel Barış Ödülünü almayı hak ettiğini düşünerek aday göstermeye karar verdim.
Sinirli cezaevinin önünde kamp kurmuş vaziyetteyiz.
Tırnak içinde bizim mahalleden eleştiriler geldi.
İlkokul çağındaki çocuklara ne öğretirsek onu uygulayacaklar.
Vakitlerim sayesinde bence biraz da buralardayız.
Tebligat yok, önceden bildirim yok, hiçbir şey yok.
Her sabah dünya yeniden konuşur. Burası Türkiye. Gazete manşetleri.
Evet, gazete manşetlerine ve birinci sayfa haberlerine başlıyoruz. Hürriyet gazetesinin manşeti: orada dur füzeleri. Türk jetleri Suriye'de Ankara'nın kırmızı çizgisini aşan PYD PKK güçlerini vurdu. PYD'liler, silahlı kuvvetler destekli Özgür Suriye ordusunun hedefindeki Elbap kentine doğru ilerliyordu. Biliyorsunuz Türkiye'nin amacı Elbap kentine de ilerleyerek oradaki terör koridorunu engellemek. Sevgili dinleyiciler, işte silahlı kuvvetler de hava kuvvetleri marifetiyle bu vuruşu gerçekleştirmiş. Sabah gazetesi de aynı konuyu manşet yapmış. Kırmızı çizgiyi aşan PYD'ye ağır darbe. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tehdidi yerinde yok edeceğiz" diye ifade ettiği yeni güvenlik politikasının ilk uygulaması Suriye'nin kuzeyinde hayata geçtiği F-16'lardan ölüm yağdı diyor Sabah gazetesi. Cumhuriyet gazetesinin manşeti Elbap ateşi. Türk Silahlı Kuvvetleri kantonları birleştirmek için Afrin bölgesinden harekete geçen YPG güçlerini vurdu. Gördüğünüz gibi aynı konu Cumhuriyet'te de manşette. Musul operasyonunun dördüncü gününde ise Tılskof, Navaran ve Başika'da 3 koldan Musul'a harekat başlatıldı. Peşmerge Musul'un kuzeyinde bulunan 9 köyü ilk 6 saatte kurtardı. Irak ordusu da Geyyare cephesinde Bertele nahiyesiyle 7 köyü aldı. Peşmerge'nin harekatına Suriye ve İran başta olmak üzere birçok ülkeden gönüllü katılımlar olduğu dikkat çekerken Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani, kardeşi Sirvan Barzani ve oğlu Mesrur Barzani de dün cephedeydi. Posta gazetesinin manşeti proje okullarla ilgili vefasız proje diyor. Proje okullar arasında bulunan 144 yıllık İstanbul'daki Vefa Lisesi'nde 28 öğretmenin tayinini çıkarmış bakanlık. Öğretmenler için dün sabah okulda veda töreni yapılmış. Tayini çıkan öğretmenler son konuşmalarını yapmışlar. Öğrenciler öğretmenlerine gözyaşları içinde sarılarak veda etmişler. Öğretmenler öğleden sonra yeni okullarına gitmişler. İstanbul Lisesi, Galatasaray, Kabataş, Kadıköy Anadolu, Cağaloğlu Anadolu, Bornova Anadolu, Vefa ve Pertemniyar gibi köklü liselerin de aralarında bulunduğu 155 lise proje okul ilan edilmiş. 8 yıl ve daha fazla süre görev yapan öğretmenlerin başka liselere atanması kuralı getirilmişti. Bu proje okuldan maksadınız nedir diye veliler ve öğrenciler ve eğitimciler Milli Eğitim Bakanlığı'na soruyorlar ama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hala tatmin edici bir yanıt yok. Az önce Tekin Bingöl'ün sesinden aktarmıştık. CHP yasağa rağmen 29 Ekim'de yürüyecek. Posta gazetesi yasağa rağmen diyor ama bir yasak olmadığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi açıkladı. Bu gösteri yasağı 29 Ekim'i ve 10 Kasım'ı kapsamıyor dedi İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi. Bakalım gerçekten öyle mi olacak? Dileriz öyle olsun. Herhangi bir yasak olmasın. Posta'dan bir haber daha. Trabzon'da bir yobaz saldırısı. Trabzon'da dün epilasyon merkezine ait broşürleri dağıtanlara bir grup sataşmış. Bunlar dinimize aykırı hareketler diye bağırmışlar. İçlerinden biri tabancasını çıkartıp dört el ateş açmış. Epilasyon ve dine aykırılık. Epilasyon ne zamandan beri dine aykırı acaba? Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı bir fetva mı yayınladı? Yoksa Trabzon'daki bu kişiler, epilasyona karşı çıkan bu kişiler kendilerini Diyanet İşleri Başkanı falan mı zannediyorlar? Sokakta yürüyen dört kişi bacaklarından vurulmuş üstelik. Kaçan saldırgan aranıyor diyor. Yobaz saldırısı. Yobaz ki ne yobaz? Acaba epilasyonun ne olduğunu sorsan bu arkadaş biliyor mudur? Nedir epilasyon? Nedir ya epilasyon? Dinimize aykırıdır deyip ateş açan bu yobaza sormak lazım. Ne demek acaba epilasyon? Ya epilasyon gayet güzel bir şey. İnsanların fazla tüylerinden, kıllarından kurtarılmasına yarayan, hani makas gibi, jilet gibi bir şey kullanmamalarını sağlayan, daha acısız bir şekilde o işi halleden bir alet epilasyon. Bunun nesi dine aykırı? Anlamak ve akıl erdirmek gerçekten mümkün değil. Peki dine aykırı olmayan şey ne? Kıllarla mı gezeceğiz yani? Ha? Saç, sakal, her şey birbirine karışacak, böyle kıllarla, tüylerle mi gezeceğiz? O zaman mı dine aykırı olmayacağım? Bu nasıl bir yobazlıktır ya? Bu nasıl bir anlayışsızlıktır ya? Milliyet gazetesinin manşeti Suriye'de PYD'ye 26 bomba. Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı harekatı çerçevesinde ilk kez PKK'nın Suriye uzantısı PYD ve YPG'ye hava harekatı düzenledi diyor Milliyet gazetesi sıcak bölgede haberleri takip ediyor. Ünal Çam imzasıyla çember daralıyor diyor. DAEŞ liderleri ayrılmış Gayyara ve Hazır'dan sonra DAEŞ'e karşı 3. cephe Dohuk bölgesinden açılmış. DAEŞ militanları halkın Musul'dan ayrılmasını engellemeye çalışıyormuş. Yeni Şafak gazetesinin manşeti hedef DAEŞ değilmiş. Manşet böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var. Ben sömürü aracı olan faize düşmanım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim biliyorsunuz faizle muhabbetim yoktur. Faize düşmanım. Çünkü onu bir sömürü aracı olarak görüyorum demiş. Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları da birinci sayfada. Konya Karapınar'da yapılacak güneş enerjisi santralı projesi için hedefimiz sadece iç piyasaya değil bölgeye de güneş enerjisi demiş. Yeni Çağ gazetesinin manşeti Bahçeli sözünden dönmez. AK Partili vekiller başkanlık kapısını açması nedeniyle Erdoğan ve Yıldırım tarafından tebrik edilen MHP liderine övgü yağdırıyor. Evet, AK Partililer Devlet Bahçeli'yi öve öve bitiremiyorlar sevgili dostlar. Bu arada Ümit Özdağ, MHP'deki muhalif isimlerden birisi olan Ümit Özdağ'da ihraç talebi geldi. Meral Akşener'den sonra kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş. Ayrıca MHP'de başka görevden almalar da var. Aydın'da 10 ilçe başkanı bir gecede görevden alındı. Sözcü gazetesinin manşeti sizin umurunuzda değil ama bizim umurumuzda demiş. Dün de aslan gibi bir yüzbaşımız ve çavuşumuz hainlerin kurşunuyla şehit oldu diyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Eskiden terör saldırılarında peş peşe 2-3 vatan evladı şehit olsa Türkiye'de yer yerinden oynar. Protestolar düzenlenir. Şehit ailelerinin yaşadığı acılar paylaşılırdı. Özellikle son 1,5 yıldır başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin katlettiği evlatlarımız artık gazetelerde haber bile olmuyor demiş Sözcü gazetesi. Yüzbaşı Özgür'ün şehit haberini alan babası Recep Çevik yığılıp kaldı diyor. Gazeteden okumaya devam ediyorum. Yanında AK Parti Ali Ağa ilçe başkanı duruyormuş o sırada. Yaşar Akbulut. Başbakan Binali Yıldırım'ı arayıp telefonu şehit babasının kulağına dayamış. Acılı baba güçlükle konuşmuş. Akşam gazetesinin manşeti 24 saat geçmeden tepelerine bindik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık beklemeyeceğiz. Bulundukları yerde tepelerine bineceğiz açıklamasından saatler sonra işte Akşam gazetesi de böyle bir manşet atmış. 24 saat geçmeden tepelerine bindik. Afrin'in doğusundaki 5 köyü işgale kalkışan PYD'li teröristlere F-16'lar bomba yağdırdı diyor. Sakarya'da radyasyon alarmı, bu haberi de okuyalım. Arifiye ilçesinde yolda bulduğu maddeyle oynarken vücudunda morluklar oluşan çocuk hastaneye kaldırılmış. Radyoaktif madde yüzünden bölgede panik yaşanmış. Bu arada dün PYD hedefleri vurulmuştu Suriye'deki. Bugün de vurulmuş. Yine son dakika haberleri geliyor sevgili dostlar. Suriye'de PYD hedefleri vurulmuş Türk savaş uçakları tarafından. Vatan gazetesi PYD'ye ilk darbe diyor. Türk savaş uçakları terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye ilk kez hava saldırısı düzenledi. 18 hedef vuruldu. 160 ila 200 arasında terörist öldürüldü diyor. Suriye'deki PYD hedefleri bu sabah bir kere daha vuruldu. Sevgili dinleyiciler, son dakika haberleri şu anda geçiyor. BD hedeflerini Türkiye vurmaya devam ediyor. Aydınlık gazetesinin manşeti, kara gücüne Elbap tokadı. Koridoru tamamlamak için Elbap'a yönelen Amerika'nın kara gücü PYD PKK, TSK'nın savaş uçaklarıyla vuruldu. 200'e yakın terörist etkisiz hale getirildi. Koridor planına ikinci hançer Dicle Kalkanı, ABD'nin Musul harekatındaki siyasi hedefi Barzanistan ile Rojava'yı birleştirmek ve buna yasal bir statü kazandırmak. Bu hamleye verilecek en iyi yanıt, Batı planlarını başladığı yerden bozmaktır diyor Aydınlık Gazetesi. Karar Gazetesi'nin manşeti, at izine ilk neşter. Cumhurbaşkanının at izi it izine karıştığı söylemiyle dillendirdiği FETÖ operasyonlarında oluşan mağduriyetlerin giderilmesinde somut adımlar atılıyor. Valilikler bünyesinde kurulan özel komisyonlar ilk tespitlerini yaptı. Geri dönüşleri sağlayacak yeni kanun hükmünde kararnameler yolda diyor Karar Gazetesi. Ayasofya imamı 81 yıl sonra görevde. Ayasofya Müzesi'nin ibadete açık olan bölümü Hünkar Kasrı'nda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 yıl sonra ilk kez asaleten imam atandı diyor karar. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti, kötü adamın itirafı. Darbe komisyonunda konuşan Mehmet Ağar, solcuların temiz fikir insanları olduğunu söylemiş. Gözaltında yakınlarını kaybeden Maside Ocak ve Meryem Göktepe, önce hesap versin diyerek Mehmet Ağar'a tepki göstermiş. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti, teklif meclis yoluna girdi. AK Parti başkanlık teklifini 2 hafta içinde meclise sunacakmış. Teklif Ocak ayında görüşülecekmiş. Canikli referandumun Nisan ya da Mayıs aylarında yapılabileceğini söylemiş. Evet, AK Parti öncelikli çözüm alanı olarak İbre'yi başkanlığa çevirdi gördüğünüz gibi bu haberlerde, gazetelerde. Star gazetesinin manşeti, Erdoğan doktrini. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık sorunların kapımızı çalmasını beklemeyeceğiz sözleriyle açıkladığı yeni güvenlik anlayışı, yurtta sulh, cihanda sulhün teminatı diyor. Bize büyük bedeller ödeten anlayış artık terk edilecektir diyor. 15 Temmuz ikinci doğum günü olmuştur ifadesi de var Star gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili de sözleri var. Özellikle sipariş üzerinde Türkiye'nin notunu düşürüyorlar diyerek kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Sipariş üzere kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye not vermeye kalkıyorlar. Kusura bakmasınlar. Bunların hiçbirisi Türkiye için geçerli değil. Batıdaki bazı kesimlerin anlamadıkları, anlamak istemedikleri husus şudur. Türkiye bu zorluklara rağmen gündemindeki projeleri hayata geçirebilecek, ekonomi programlarını uygulayabilecek güce sahip bir ülkedir. Dört bir yanımızda savaş da olsa, kriz de olsa biz kendi hedeflerimize odaklanmış bir şekilde yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz.
Evrensel Gazetesi'nin manşeti, dünya IŞİD'i Türkiye YPG'yi bombalıyor. Dünyanın çeşitli güçleri Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı harekete geçerken Türk Silahlı Kuvvetleri YPG'ye ait mevzileri hedef aldı diyor. Dün YPG bombalanmıştı. Bugün de bu sabah da bombalandığına dair haberler alıyoruz. Yeni Akit gazetesinin manşeti, faiz sömürü aracı. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede İzmir ve Kocaeli şehir hastaneleri proje finansman töreninde yaptığı konuşmada faiz oranlarının düşürülmesini istedi. Ben faize düşmanım dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayasofya'da 5 vakit ezan. Ayasofya Müzesi'nin ibadete açık bölümü Hünkar Kasrı'nda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uzun yıllardan sonra ilk kez asaleten imam atandı. Fatih Müftüsü İrfan Üstün de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uzun yıllardan sonra ilk kez Hünkar Kasrı'na Kurra Hafız Önder Soy'u asaleten imam olarak atamasıyla Ayasofya'nın minarelerinden 5 vakit ezan sesi yükselirken vakit namazları da kılınmaya başlandığını açıklamış. Gazeteci Altemir Kılıç hayatını kaybetti. Antalya, Alanya'da yaşayan ve bir süredir tedavi gören 92 yaşındaki gazeteci ve diplomat Altemir Kılıç dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Aydınlık Gazetesi yazarlarından Sabahattin Önkivar, Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon konuşmasına değinmiş. Çünkü Putin El Nusra örgütü için Tayyip Erdoğan'ı arayarak yardım istemişti ve Halep'ten çekilmesini rica etmişti. Bunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi diyor Sabahattin Önkibar. El Nusra'nın sorumlusu Türkiye mi? El Nusra'nın patronu Ankara mı diye soruyor bugünkü yazısında. Televizyonlarda neler oluyor? Kürk mantolu Madonna skandalından sonra başka haberler de var sevgili dostlar. Özellikle evlendirme programlarında her gün kavga eden edene, birbirine giren girene, izdivaç programlarında. Bir tipleri görseniz o izdivaç programlarına katılanları hakikaten şaşırır kalırsınız ve üzülürsünüz. Ya Türk milleti bu mudur dersiniz. Öyle söyleyeyim. Bir de mahkemelerin, polisin işini yapan televizyon programları var. Mesela ATV kanalında yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu bir program var. Müge Anlı ile Tatlı Sert. Programın adı Tatlı Sert ama program tamamen sert. Kaybolanlar, öldürenler, yaralayanlar, hatta cinayeti işlediğini itiraf edenler bile o programda. Bir hurdacı, Himmet Aktürk. Program süresince bir kızcağızı, 3,5 yaşındaki bir kızcağızı ölümüyle ilgili çelişkili ifadeler veriyor. Dün ATV ekranlarında yayınlanan programda hurdacı Himmet Aktürk baskılara ve ısrarlı sorulara dayanamamış ve programın sunucusuna 3,5 yaşındaki Irmak'ı öldürdüğünü itiraf etmiş. 3,5 yaşındaki bir el kadar kız çocuğunu öldürüyor ve sarı kız çayının kenarına atıyor. Manisa. Bir haftadır kayıptı bu kız. Bir haftadır kayıptı. Öldüren kişi Himmet Aktürk. Bunu bir televizyon programında itiraf ediyor. Poliste değil, karakolda değil. Televizyon programında. Televizyon kanallarında ayrıca sevgili dostlar ne ürünler satılıyor, ne ürünler. Hiç alışverişe çıkıp vitrine bakmanıza gerek yok. Açın ekranlara bakın. Ekranlar vitrine dönmüş durumda, vitrine. Ben zaman zaman böyle evde oturur kanalları zaplarım. Hatta işte Anadolu'nun yerel kanallarına da bakarım. İşte orada gündem nedir, orada insanlar neler konuşuluyor falan. Öyle zaplarken dini içerikli yayın yapan iki kanal gördüm. Dini içerik. İsimlerine gerek yok. İsimler zaten kanalların isimleri de özellikle Anadolu'da yayın yapan kanalların isimlerini bir görseniz evlere şenlik. Bakkal dükkanı gibi isimler. Neler neler var. Hani okuduğunuz zaman tuhafiyeci dükkanı ismi gibi, dediğim gibi market ismi gibi televizyon kanalları isimleri var. İşte onlardan bir tane, iki tanesi var. Dini içerikli yayın yapıyorlar. Ben de zannediyorum ki hani insanlara böyle dini telkinlerde bulunuyorlar, tavsiyelerde bulunuyorlar. İşte zina yapmayın, yalan söylemeyin, dürüst olun, yolsuzluk ve rüşvetten uzak durun, kibirlenmeyin falan gibi. Yo, adamlar baya baya ticaret yapıyorlar ya. Altında böyle kocaman kocaman telefon numaraları vermişler. Dua pazarlıyorlar, dua. Bir tane hoca, sakallı bir hoca çıkmış. Ben bunları Twitter'a da koydum. Twitter'dan görebilirsiniz. Murat Erdin diye ararsanız beni Twitter'dan görürsünüz orada. Arayın diyor. Size 5 adet Ümmü Subyan duası satalım. Duanın adı bu. Ümmü Subyan. 5 adet. Kargo bedava. 49 lira 90 kuruş. Bakın fotoğrafını çektim. Fotoğraftan okuyorum şu anda. Twitter'a da koydum. Sakallı bir amcamız. Bir hocamız. Katılanlar hocam diyor. Canlı yayına katılıyorlar. Bir de bu Ümmü Subyan duasını boynuna asanlar ne kadar hikmetli bir dua olduğunu da anlatıyorlar canlı yayında. Yani onlar da pazarlamaya dahil. Bir tanesi arıyor mesela, işte benim diyor kocam diyor beni boşlamıştı, eve gelmiyordu hocam. Sizi aradım, kargo bedava 49.90 verdim, Ümmü Subyan duası aldım, boynuma astım diyor hocam diyor. Diyor ondan sonra adam. Ondan sonra kocam her gün erkenden eve gelmeye başladı ya. Yemeğini bende yiyor. Bana çok ilgi gösteriyor filan diyorlar. Şimdi bakın, bu bir kanalın söylediği şeyler. Bir dinci kanalın 5 adet Ümmü Subyan duası satıyor. Bir iki kanal daha zapladım. Bir kanal daha çıktı karşıma. Abi baktım orada da 5 adet Ümmü Subyan muskası hediye diyor, hediye. Nasıl dedim hediye? Öbür taraf 49.90'a satıyor. Bu niye hediye ediyor? Şöyle hediye ediyormuş. Ekranın sağında yazıyor. Şok kampanya. Bakın ekrandan okuyorum. Şok kampanya. Çörek otu yağı alana 5 adet Ümmü Subyan hamaili hediye. Bu. Kampanya bu. Orada da bir arkadaş var oturmuş. Sakallı bir arkadaş. Böyle işte dini telkinler vererek bunları pazarlıyor, satıyor. Şok kampanya buymuş efendim. Çörek otu yağı alana 5 adet Ümmü Subyan duası hediyeymiş. İşte memleket böyle, biz de bu memleketten insan manzaraları görüntüsünü sizlere aktarmaya çalışıyoruz sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Bu arada 3. köprü yapıldı ya, her şeye zam geliyor ha, ona göre. 3. köprü ulaşım maliyetlerini artırdı ya, yol uzadı tabii. Yol uzayınca daha fazla benzin yakıyor kamyonlar. O yüzden İstanbul Meyve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Burhan Er, köprü ücreti ve köprüyü geçtikten sonra Bayrampaşa haline kadar olan 60 kilometrelik yol farkını biz vatandaştan almak durumundayız. Pirinçten ekmeğe kadar her şeye zam gelecek. Bundan etkilenecek diyor. Aydın İstanbul arası bir nakliye kamyonu 1800 liraya gelirken eskiden 2000 liraya geliyormuş. Antalya'dan İstanbul'a 2800 liraya gelirken kamyon 3000 liraya geliyormuş. Bu aradaki 200 liralık farkı vatandaştan alıyorlar. Domatese, bibere zam yaparak, ekmeğe, suya, pirince, fasulyeye zam yaparak. Sevgili dostlar, İstanbul Mobilya Döşemecileri Esnaf Odası Başkan Vekili Bünyamin Aydoğan'sa mobilyacıların genel olarak panelvan araç kullandığını ve ikinci köprüden geçebildiklerine dikkat çekerek bizim nakliye bedellerimiz değişmedi demiş. Şuraya bak. Yeni köprüler, yeni yollar. Hani çözüm diye, İstanbul trafiğine müjde diye yapılan yollar. Gördüğünüz gibi nakliye bedellerini artırıp bu kez başka şekillerde yine vatandaşın cebinden. Ya vatandaşı ne kadar çok adam soyuyor ya. Soy bitmiyor ya. Eve gidiyorsun, televizyonu açıyorsun, orada da soyanlar var. 2 metre sakal bırakmış herif. Diyor ki çörek otu yağı al, ben de sana dua göndereyim. Köprüye gidiyorsun, köprüde köprüde yok efendim ulaşım maliyeti arttı, pirincin fiyatı arttı, orada da soygun. Hadi bakalım. Haydi hayırlı işler. Sözü RSFM Haber Merkezi'ne bırakacağız. Sonra biz yine buradayız efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. RSFM Haber.
Sabahlar 8.30 haber bültenini sunuyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan. Değerli dinleyenler, sabahın sıcak gelişmesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen açıklama. Türk savaş uçakları yurt içinde ve sınır ötesinde PKK hedeflerini vurmaya devam ediyor. Yapılan hava harekatlarıyla Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 12, Kuzey Irak'ta 6 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında da YPG hedeflerini bir kez daha vurdu. 6 hedefin imha edildiği belirtildi. Türk savaş uçakları dün de Suriye'nin kuzeyinde YPG hedeflerini vurmuş. 18 hedefe 26 bomba atılmıştı. 160 ila 200 teröristin öldürüldüğü harekatta karargah, toplanma, barınma ve silah mühimmat deposu olarak kullanılan 9 binayla 1'i zırhlı araç ve 2'si silahlı 4 araç da imha edilmişti. Türkiye'nin Suriye'deki YPG hedeflerini vurması hakkında Washington'dan açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin harekatını koordine edilmemiş operasyon olarak nitelendirdi. Bu gibi hareketleri görmek istemediklerini bildirdi. Kirby, bu gibi saldırılar koordine olmayan hareketler olarak sınıflandırılabilir ifadelerini kullandı. Ortak düşmanın IŞİD olduğunu kaydeden sözcü, YPG'ye Özgür Suriye ordusuyla birlikte Türkiye'nin de IŞİD'e karşı koalisyonla birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Ashton Carter bugünkü Türkiye ziyareti öncesinde bir açıklama yaptı. Carter, Türkiye ile IŞİD karşıtı koalisyonda işbirliğinin çok güçlü olduğunu söyledi. Türklerle sınır bölgelerinin güvenliğini sağlamalarına yardım etmek için çok başarılı şekilde çalışıyoruz diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la önümüzdeki günlerde birkaç kez görüşeceğini hatırlatan Carter, onunla IŞİD'e karşı devam eden mücadelemizin detaylarını ve diğer konuları konuşma fırsatı bulacağım dedi. Carter'ın Işık'la görüşmesi bugün gerçekleşecek. Daha sonra Carter meclise gidecek. Suriye'nin Halep kentinde dün sabah başlatılan insani mola 24 saat uzatıldı. Ateşkes sırasında Halep'teki sivillerin ve muhaliflerin kenti terk etmesi isteniyor. Bunun için 8 güvenli koridor açıldı. Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Halep'te tek yönlü olarak ilan ettiği moladan memnun. Genel Sekreter Ban Ki-moon, bu Birleşmiş Milletler Medikal Tahliye Planı'nın uygulanmasının yolunu açtı diye konuştu. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da insani molanın birkaç gün sürmesini umut ediyoruz dedi. Musul'da 2 yıl süren IŞİD hakimiyetine son vermek için başlatılan operasyon 5. gününde peşmerge güçleri kentin kuzey ve doğusuna geniş ölçekli operasyon başlattı. Hedef, Başika kasabası ve çevresindeki 20 köyü temizlemek. Bu amaçla Musul'a 20 kilometre mesafedeki köyler havan toplarıyla vuruldu. Irak ordusu ise güneyden ilerlemeye devam ediyor. Irak Başbakanı Haydar El-Ibadi, "Güçlerimiz düşündüğümüzden ve planladığımızdan daha hızlı ilerliyor," dedi. Türkiye'ye vize serbestisiyle ilgili Avrupa Birliği Konseyi'nden bir açıklama var. Konsey, vize serbestisi de dahil olmak üzere Avrupa Birliği ve Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasındaki taahhütlerin karşılıklı olarak yerine getirilmesini istedi. Avrupa Birliği Konseyi, birlik üyesi ülkelere vize serbestisiyle ilgili olarak gelecek birkaç hafta içinde karar vermeleri çağrısında bulundu.
RSFM Haber. RSFM yol durumu.
Değerli dinleyenler, Yandex Trafik bilgi ekranından aldığımız İstanbul'un yol durumunu aktarıyoruz. Kent genelinde sabah trafiğinin sıkışık olduğunu söyleyebiliriz. Peki yoğunluklar özellikle hangi bölgelerde etkili oluyor? Köprü geçişlerinde son durum ne? Ayrıntılarıyla aktaralım. 15 Temmuz Şehitlerine Köprüsü'ne bakalım. Öncelikle Avrupa'dan Asya'ya geçiş yönünde bu köprünün trafiğinin akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Asya'dan Avrupa'ya geçiş yönünde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün trafiği oldukça yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprülerinde ise trafik her iki yönde de akıcı seyrediyor. Peki TEM5'te ilerleyecekleri nasıl bir trafik bekliyor? Ayrıntılarına bakalım. Avrupa Asya istikametindeki akışta TEM'de Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına doğru ilerleyişte saatteki ortalama hız 15 kilometre. Tahmin yolculuk süresi ise 13 dakika. E5'te Avcılar Kavşağı ile Sefaköy Kavşağı arası 17 kilometre hızla 36 dakikada geçilebiliyor. Havalimanı Kavşağı ile Merter Kavşağı arasında kalan kesimde saatteki ortalama hız 14 kilometre. Ve tahmin yolculuk süresi de 28 dakika. Eski Ali Sami Yen'le Balmumcu katılımı arasında kalan kesimde yoğun bir trafik var. Bu güzergahta saatteki ortalama sürat 8 kilometreye kadar düşüyor. Tahmin yolculuk süresi ise 13 dakika. Asya Avrupa istikametindeki akışta E5'te Çamlıca kavşağıyla 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü Avrupa yakası arasında yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Bu güzergahta saatteki ortalama sürat 10 kilometreye kadar düşüyor ve bu 5,5 kilometrelik mesafeyi geçebilmek içinse yarım saate ihtiyaç var. TEM'le noktalayalım. Çakmak Köprüsü ile Küçüksu arası 20 kilometre hızla 11 dakikada geçilebiliyor. Yandex Trafik Bilgi Ekranı'ndan aldığımız İstanbul'un yol durumunu aktardık.
RSFM yol durumu.
Dünya durmuyor. Ne Türkiye, ne Avrupa, ne Orta Doğu bir türlü durulmuyor. Dünyamızın nabzı her gün eksende Ceyda Karan'la atacak. Uluslararası arenadaki sıcak gelişmeler, taze analizler. Yani dünyanın ahvali. Her gün saat 16-17 arasında eksende.
Reklam.
Kitap satın alma alışkanlıklarınızı değiştiriyoruz. Türkiye'nin en geniş kitap çeşidi artık bir tık uzağınızda. Aradığınız her kitaba hızla ve en uygun fiyatlarla ulaşın. Oda Kitap'a üye olun, %45'e varan indirimlerden faydalanın. www.odakitap.com. Oda Kitap varken başka yerde aramayın.
Reklam.
Another's wife, with every prison blown to dust.
Saatlerimiz 8.40'ı gösteriyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, burası Türkiye. Kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul trafiği Havaray'la rahatlayacakmış. İstanbul trafiğini rahatlatacak Havaray ve yeni metro projeleri için düğmeye basılmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da iki ayrı Havaray hattı olacağını belirtirken Kazlıçeşme, Söğütlüçeşme metrosuyla Marmara'ya kardeş geleceği müjdesini de vermiş. Metrobüs yerine artık insanlar Havaray'dan mı gidecek? Omuz omuza mücadele Havaray'da.
Darbe girişiminde biz Fransa'daydık. Yani çok şaşırdık. Yani ne yapacağımızı bilemedik Murat Bey.
Müthiş bir silah sesleri geldi. Yani ben hiç böyle bir şeyin yaşanacağını Türkiye'de ummuyordum.
Bu bizi şaşırttı, yani şoktayız, film gibi.
Sonradan bir baktık ki doğrudan üstümüze geliyor. Ne yapacağımızı bilemedik. Şaşırdık kaldık öylece.
Onun için bizim çocuklarımız da çıkıyor geliyor. Bakıyorlar ki halkla karşı karşıya.
Köprünün yolunu kesmişler de biz terör zannettik.
Sakın şaşırmayın. Burası Türkiye.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Bu arada ulaşımdan söz etmişken İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir taksici terörü yaşandığını da söyleyelim. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kendilerinden başka toplu ulaşım aracı görmek istemeyen bir grup taksici eylem yapmış. Bak sen, taksiciler mi karar veriyormuş acaba? Nereden, hangi araçların, otobüslerin, dolmuşların sefer yapacağını artık böyle herkes kendi kendine karar veriyor. Mesela Trabzon'da da birileri epilasyonun günah olduğuna karar verip etrafa saldırıyor. Sabiha Gökçen'de de taksiciler oradan sadece taksicilerin kalkış yapmasına kendi kendilerine karar vermişler ve etrafa saldırmışlar. Hatta İETT şoförlerini falan da taciz etmişler. Sabiha Gökçen'de taksici terörü sevgili dostlar. Eskiden biz taksilere eşlerimizi, dostlarımızı, çocuklarımızı emanet ederdik. Taksiciler o kadar güvenilir insanlardı, biliyor musun? Taksiye bin git şuradan ya, daha güvenilir olur filan. Ben seni bindiririm şuradan taksiye, git filan diye. Taksiciler daha seçkin insanlar olurdu. Şoför esnafının daha üst düzey elemanları olurdu. Kelli felli insanlardı taksi şoförleri. Şimdi taksi şoförlerine bakıyorum sevgili dostlar. Ne oldukları, kim oldukları belli değil ya. Maalesef öyle. Arabaların içi leş gibi. İnsanların birbirlerine saygısı yok. Vatandaşa saygısı yok. Kısa mesafe diye almıyorlar. Para beğenmiyorlar. Pul beğenmiyorlar. Müşteri beğenmiyorlar. İki damla yağmur yağsın bakalım. Hepsi kendisini bir şey zannetmeye başlıyor. Kral olmaya başlıyorlar. Ve müşterilerin de kabahati var. Ben şuraya gideceğim diye taksi şoförlerinden izin isteyerek taksiye binen İstanbullular da var. Ya ne izin istiyorsun? Taksi bu. Açacaksın kapısını, bineceksin, bu kadar. Şuraya gidiyor musun diye soru soruyor taksiciye. Dolmuş mu o? Böylesi de var. Bakırköy'de grev var sevgili dostlar. Bakırköy Belediyesi'ne bağlı Park Bahçeler, Yunus Emre Kültür Merkezi, Fen İşleri, Atölye Müdürlüğü ve Temizlik Müdürlüğü'nde çalışan yaklaşık 500 işçinin başlattığı iş bırakma eylemi 5. gününe girdi. CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile işçiler arasında henüz bir anlaşmaya varılamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ise anlaşma var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile belediyeye bağlı İETT, İspak, İston, İspark, İsfalt, Kültür AŞ, Halk Ekmek, Hamidiye, Ağaç AŞ. Belediye değil, holding. Ya bir belediye niye asfalt üretir ki? Bunu yıllardan beri söylüyorum ya. Yıllardan beri. Belediye ekmek üretiyor. Belediye ne bileyim kafe işletiyor. Park işletiyor. Ağaç üretiyor. Bunlar belediyenin yapması gereken işler mi? Ya bunlar vatandaşın yapması gereken işler. Devlet gerekli nizamnameyi çıkartır, kanunu çıkartır, düzenlemeyi yapar. Bu tür işleri vatandaş yapar. Belediye ise sadece denetler, zabıtasıyla denetler, şununla bununla işi düzenler. Ama bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahip olduğu kuruluşlar o kadar çok ki. İETT var, İSPAK, İSTON, İSPARK, İSFALT, Kültür AŞ, Halk Ekmek, Hamidiye Suları, Ağaç AŞ. İşte bunlarda çalışan toplam 14.200 kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmış. %11 zam yapılmış. Burada çalışanlara sevgili dinleyiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı belediyede 4.097 lira olmuş. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki en düşük işçi maaşı 4.097 lira. Usta gazeteci Çetin Altan ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı var. Çetin Altan'ın devrettiği, bakın önemli bir söz, Türkiye'nin dön dolaş yine aynı noktaya geldiğini gösteren bir söz aslında. Çetin Altan'ın devrettiği hapishane ranzalarında şimdi oğulları yatıyor diyor. Gerçekten öyle. Türkiye işte bu noktada.
Siyaset bitmediği belli ama hesap
yok. Etmeliyim ki bizden hemen önce hem sonra vatan var.
Partimin bütün delegelerinin oylarıyla efsanevi bir kurucu liderden liderliği devraldım.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu insanlık suçunu biz yargılatacağız.
9'a 10 var, Ankara'da ne var?
Ankara'ya bağlanma zamanı geldi sevgili dostlar ve Ankara'nın en deneyimli gazetecisi Muharrem Sarıkaya şu anda canlı yayında telefon attığımızda. Muharrem Sarıkaya günaydın.
Günaydın Murat.
Sanıyorum başkanlık sisteminden Türkiye kurtulamayacak. Numan Kurtulmuş da bu açıklamayı yaptı ve artık yavaş yavaş referanduma doğru gidiyoruz. Bu noktada Muharrem Sarıkaya olarak neler söylersiniz dinleyicilerimize?
Referanduma nasıl gidiyoruz? Ben onu da henüz çözebilmiş değilim. Eğer bunu bir bilen varsa bana bir izah etmesi gerekiyor. Çünkü referanduma gitmenin anayasada belirli kuralları, şartları var. Dolayısıyla bu kural ve şartlar tamamlandı mı ki referanduma gidiliyor? Bu birincisi. İkincisi de ne için referanduma gidiliyor? Yani ortada bir metin yok.
Evet.
Ortada bir yazılı bir sistem yok. Ve dolayısıyla bunlar ortada yokken hangi nedenle gidiliyor? Bu konuda da net tavır yok. O nedenle ben bütün bunların nedenini bir algı yönetimine bağlıyorum.
Yani referanduma bir konuda ilgili gidilir ve evet veya hayır diye sorulur. Bu noktada soracağımız soru Başkan Erdoğan mı olsun olmasın diye mi bir referandum olacak? Yani metin yok derken bunu kastediyorsunuz herhalde. Ben bunu
hayır anladım. Onu kastetmiyorum. Neyi? Bir başkanlık sistemi olacaksa bunun bir anayasal sisteme bağlanması için evet, onun kural ve koşullarının sıralandığı bir metin olması gerekiyor.
Hmm.
Yani bir toplumsal sözleşme veya bir toplum sözleşmesidir anayasalar. Evet. Anayasalar toplum sözleşmesi olduğuna göre bu toplum sözleşmesinin bir şekilde yazılı bir metinle toplumun önüne konulması gerekiyor. Dolayısıyla şu ana kadar toplumun önüne konulmuş bir metin görmedik.
Anladım.
Ortada bir metin yokken bu metine bırakın muhalefet partilerini, iktidar partisinin içerisindeki milletvekillerinin de katkı verip vermeyeceğini henüz bilmemişken,
evet,
biz referandumu nasıl tarihleyebiliriz?
Nisan Mayıs. Böyle tarih
ama
ediyoruz.
Nisan Mayıs, peki Nisan Mayıs olmazsa ne olacak?
Evet.
Yani Nisan Mayıs'ta böyle bir şey söz konusu olmazsa ne olacak? Bir, iki, şunu çok net görmemiz gerekiyor. Anayasanın az bir maddesini değiştirmek için parlamento anımsanırsa harekete geçti. Hı-hı. Ve parlamentonun bu hareketine temel alan uygulama da Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun ikiye ayrılmasıydı ve buna ilişkin düzenlemeydi. Harfiyen muhalefet partilerinin hepsi ve iktidar partisi bir metin üzerine anlaştı.
Evet.
Bu belki de anayasa konusunda iktidar ve muhalefetin uzlaştığı tek noktaydı. Sonuçta anayasa için 7 maddelik bir paket hazırlandı, liderlerin görüşüne sunuldu. Şu an o 7 maddelik paketin içerisinde hani o uzlaştığını söylediğimiz Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na ilişkin madde yok mu? Neden yok biliyor musunuz? Uzlaşamadılar. Yani uzlaştıkları bir maddede uzlaşamadılar. Dolayısıyla anayasa metinleri öyle hadi yazalım, onun üzerinde herkes var mısın yok musun oylamasına tabi tutalım noktasına gelebilecek metinler değildir. Anayasa metinlerinin üzerindeki uzlaşı bir toplumsal mutabakat olması nedeniyle bütün üzerindeki ve herkesin bir ortaklığının bulunması. Yani evet. Çatışmalı alanlardaki bu çatışmayı ortadan kaldıracak ve herkesin de ha bu böyle olur diyebileceği bir evet metin olur. Dolayısıyla şu an 7 maddelik metinde uzlaştıklarını söylemiş olmalarına rağmen hala parlamentoya bu 7 maddelik metin gelmedi. Ki bu metinler de çok basit metinlerdi. Çünkü yüksek askeri mahkemeler veya askeri yüksek mahkemeler dediğimiz mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin metinler.
Evet.
Yani anayasanın şu maddesinden artık çıkartılmıştır diyecek metinlerdi. Ve buradan gelen Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesi de şu şekilde belirlenir denilecek metinlerdi. Dolayısıyla bir şeyi kaldırırken anayasa devlet kurumlarını birbirine bağladığı için ve onların çalışma yöntem ve şekillerine ilişkin esasları da belirlediği için devlet sisteminin. Dolayısıyla bunun birbirine bağlılığı da söz konusu. Yani anayasaya tek bir madde getirip koyaraktan biz başkanlık sistemine geçmeyi evet mi diyorsun, hayır mı diyorsun metni değildir.
Anladım.
Yani Cumhurbaşkanlığı hangi görev ve yetkilere sahip olacak?
Tabii.
Hükümete ilişkin maddeler neler olacak? Dolayısıyla sadece hükümete ilişkin veya hükümet yönetimine veya yürütmeye ilişkin diyelim o daha doğru.
Evet.
Yürütmeye ilişkin maddeler bile anayasada Cumhurbaşkanı ile ilişkin maddeler anımsadığım kadarıyla 27 maddeyi kapsıyor.
Evet, evet.
Yani siz 7 madde üzerinde henüz uzlaşamamışken ki bunlar da çok basit maddelerken evet. Ve herkesin mutabık kaldığı maddelerken
evet.
Siz bırakın gerilerini yani Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerini düzenleyen 100. maddelerdeki veya 100'lü maddelerdeki 100'ün başlangıcındaki maddelerdeki hükümleri bırakın onu hükümetle ilişkilerini düzenleyen maddeler veya yürütmeyle ilişkilerini düzenleyen ve yasamayla ilişkilerini düzenleyen maddeler devreye girdiğinde nasıl uzlaşacak?
Kesinlikle doğru.
Dolayısıyla bütün bunlar daha ortaya çıkmadan bir zemin yaratma, bir algı zeminiyle biz hadi referanduma gidiyoruz demek doğru değil. Bu birincisi. İki, henüz muhalefet partilerinden birinin yani Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin de evet ben bu referanduma destek vereceğim yönünde bir açıklaması söz konusu.
Yani sıcak nedenle, yaklaştığı ifade ediliyor ama Devlet Bahçeli'nin şöyle Devlet Bahçeli şu şekilde belki yanlış anlaşıldı. Çünkü Devlet Bahçeli'nin destek verdiği şeklinde yorumlar yapıldı. Oysa Bahçeli dedi ki biz durum netleşsin diye bir çaba içerisindeyiz.
Evet. Fiili durumun ortadan kaldırılması için biz bunu
evet.
istiyoruz.
Aynen öyle.
Aynen böyle. Peki,
aynen öyle. Aynen
Devlet
öyle.
Bahçeli ne yapıyor dersek onu da söyleyeyim. Devlet Bahçeli yapıcı çok gelen, özellikle İRA'yla yapılan görüşmede, ETA'yla yapılan görüşmede ve son örneğini de biz aslında 2004-2005 döneminde Annan planının Kıbrıs görüşmelerinde uygulanan bir şey. Yapıcı muğlaklık bir tarafı fiili durumuna son verdirmek ve o uygulamış olduğu fiili durumu ortadan kaldırmak için bir tarafı sahaya çekmek, mindere çekmek için kullanılan bir yöntemdir.
Hı hı.
Bu yöntemde öyle bir muğlaklık yaratırsınız ki karşı taraf veya o metni okuyanlar veya o söylemi dinleyenler herkes kendi zaviyesinden kerteriz alarak okur.
Hı hı.
Dolayısıyla böyle bir okuma da karşı tarafı mindere getirir. Onun artık minderden kaçma şansı yok.
Şansı yoktur evet.
Bahçeli şu an son dönemde diplomatların tekrar MHP'de devreye girmesi, siyaseti iyi okuyan, iyi bilen ve 2011'den bu tarafa da biraz uzaklaşmış olan ekibin tekrar Bahçeli'nin yanına dönmesiyle birlikte yeni taktiksel deneyime başladı. Ki bu diplomasinin bütün kurallarının ve siyasetin bütün kurallarının biraz da akademik alanında katarak da.
Anladım.
Ve şu an yapıcı muğlaklık dediğimiz sistemi uyguluyor. Hmm. Bu sistemde Adalet ve Kalkınma Partisi var istedi. Sayın Başbakan Salı günü, ki benim de arasında bulunduğum bir grup gazeteciye,
evet,
ne zaman getireceksiniz sorusu yöneltildiğinde as soon as possible dedi. Yani en kısa süre. Mümkün olan en kısa süre.
Evet.
Hemen ardından Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop 10 günü geçmez getiririz dedi.
Evet.
En fazla 10 gün dedi.
Hı hı.
Fakat önceki gün partinin ikinci adamı Hayati Yazıcı bunun Ocak sonuna kalacağını söyledi.
Hı
hı. Dün de Başbakan Yardımcısı Canikli bunun Aralık sonu belki de Ocak başı olacağını söyledi.
Evet.
Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde anayasa metninin hangi gün getirileceğine ilişkin bir mutabakatın olmadığı bir şeydi.
Evet.
Maddi mutabakatların ne kadar çabuk sağlanacak? Ve sağlansa bile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde şu an bizzat kulağımızda duyduğumuz bazı milletvekilleri ben kesinlikle başkanlık sistemine oy vermeyeceğim açıklamasını biz gazetecilere bu kadar net bir şekilde söylemişken,
hı hı,
o zaman geri kalan o 14 milletvekili, yani 316 milletvekili var meclis başkanı sayılmazsa, orada 14 milletvekiline ihtiyaç duyuluyor. Peki evet, o 14 milletvekili nereden bulunacak? Ve o 14 milletvekilinin desteği nasıl alınacak? Hele ki iktidar partilerinde çoğunlukla %2, %3 fire her zaman için mümkündür. Hastalık vardır, başka nedenler vardır.
Seyahat vardır,
geziler vardır.
Vardır, evet.
Yani bu tür şeyler vardır veya bir yakınının rahatsızlığı vardır. Çünkü büyük partilerde, büyük kitle partilerinde 316 gibi milletvekili olan partilerde bu tür durumlarla karşılaşılır.
Tabii.
Yani 3'tür 5'tir ama 3-5 sayısı bile böyle bir oylamada çok kritiktir.
Çok kritiktir, evet.
Dolayısıyla siz 330'u bulabileceğiniz bir çoğunluğa ulaşabilmeniz gerekiyor öncelikle. Onun için de deniliyor ki biz önce metni MHP'ye götüreceğiz. Peki MHP'nin kabul ettiği metni Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin hepsinin kabul etmesini siz bekleyebilir misiniz?
Evet.
Yani evet, böyle bir durum söz.
Gerçekten.
Dolayısıyla
de,
daha evet, daha işin detayını, peki, işin şeklini görmeden işin biraz zarfıyla uğraşıyoruz.
İşte tecrübeli bir ağız hemen bakın bize nasıl tek tek tek işin ayrıntılarını, inceliklerini anlattı. Tabii gazetecilikte bu meslekte duayen olmak böyle bir şey. Muharrem
teşekkür
abimiz.
Teşekkür ederim.
Muharrem Sarıkaya çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim Murat. İyi yayınlar dilerim.
Bu arada Mehmet Ağar'dan bahsetmiştim yani 15 Temmuz darbe girişimi için mecliste kurulu bir komisyon kuruldu. Mehmet Ağar da ona ifade verdi. Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök de ifade vermişti. Biz bütün bilgileri verdik hükümete. Hükümet hiçbir şey yapmadı dedi FETÖ ile ilgili olarak Hilmi Özkök. Fehmi, Mehmet Ağar'ın açıklamalarını az önce size aktardım. Fehmi Koru, o da komisyona ifade vermiş. Gülen cemaati 90'larda Başbakan ve Cumhurbaşkanı düzeyinde yurt dışında desteklendi demiş Fehmi Koru. Yani FETÖ örgütünü geçmişte Cumhurbaşkanı da destekledi, Başbakan da destekledi, herkes destekledi diyor. Bakın bunu söyleyen Fehmi Koru, cemaati en iyi bilen isimlerden bir tanesi. Geçmişte Gülen cemaatini Cumhurbaşkanı da destekledi, Başbakan da destekledi diyor. Yurt içinde, yurt dışında. Hilmi Özkök ne diyor? Biz bu örgütün her şeyini Milli Güvenlik Kurulu'nda ortaya koyduk. Gereğini yapın dedik ama hükümet hiçbir şey yapmadı diyor. Her şey ortada sevgili dostlar. Komisyonda bakalım başka yetkililerin ifadelerinde daha neler neler çıkacak. Twitter'dan mesaj gönderen sevgili dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İpek Çelik Bilek, Kandemir, Murat Karagöz, Galileo Galile, Rümeysa, Serkan Özbilge, Aytul Günaydın, Özgür Kaya, Orkun Şapolyo, Serdal Kepil, Nazan Aban. Bize Twitter'dan ulaşan, Murat Erdin adresine ulaşan sevgili dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyada da gördüğünüz gibi gayet aktif olarak sizlerin mesajlarını okuyorum sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra Burası Türkiye'nin son bölümünde yine hayata dair haberler ve ardından da kültür, sanat ve edebiyat haberlerimizle burada olacağız. Antalya Film Festivali'ne katılan yönetmenlerimizden belgeseli gösterilen yönetmen Mesut Gengeç konuğumuz olacak. Ayrıca Bodrum'da yaşayan başarılı ressamımız Ender Güze'ye de kulak vereceğiz. Lütfen ayrılmayın.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin Sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Reklam. Kitap satın alma alışkanlıklarınızı değiştiriyoruz. Türkiye'nin en geniş kitap çeşidi artık bir tık uzağınızda. Aradığınız her kitaba hızla ve en uygun fiyatlarla ulaşın. Oda Kitabı üye olun, %45'e varan indirimlerden faydalanın. www.odakitap.com. Oda Kitap varken başka yerde aramayın. Reklam.
hukuk öyle bir şeydir ki ne yaparsanız yapın adalet mutlaka tecelli eder. Nobel Barış Ödülünü almayı hak ettiğini düşünerek aday göstermeye karar verdim.
Hünevi Cezaevi'nin önünde kamp kurmuş vaziyetteyiz.
Tırnak içinde bizim mahalleden eleştiriler geldi.
İlkokul çağındaki çocuklara ne öğretirsek onu uygulayacaklar.
Fatih Terim sayesinde bence biraz da buralardayız.
Tebligat yok, önceden bildirim yok, hiçbir şey yok.
Her sabah dünya yeniden konuşur. Burası Türkiye.
Kültür, sanat, edebiyat.
Evet, sırada kültür, sanat ve edebiyat haberlerimiz var. Her cuma olduğu gibi sevgili dostlar, bakalım kültür ve sanat dünyasında hangi haberler var? 3. İstanbul Tasarım Bienali başladı. İnsan nedir ve biz cidden insan olduğumuza emin miyiz sorusunu soruyor. Ya da biz insan mıyız diye soruyor. Tasarım Bienali sevgili dostlar, Galata Rum İlköğretim Okulu'nda açılışı yapıldı. Bienal küratörleri İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ovan'ın katılımıyla düzenlediği basın toplantısıyla Tasarım Bienali'nde son derece yaratıcı, son derece hoş eserler var. Ben de izleyeceğim, Tasarım Bienali'ne katılacağım ve izleyeceğim. Size de tavsiye ediyorum. Sanat dünyasının en prestijli yayınlarından Art Review, yılın en ilham verici ve en önemli isimlerini belirlediği 100 kişilik listeyi yayınladı. Listede koleksiyoncu, iş adamı Ömer Koç, Türkiye'den Ömer Koç 99. sırada yer alıyor. Frankfurt Kitap Fuarı devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Frankfurt Kitap Fuarı'nda açılan sergide Bilge Kağan'dan Ahmet Ümit'e Türk Edebiyatı'nın yapı taşları tanıtılıyor. Yani Frankfurt Kitap Fuarı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı da var. Tabii dünyanın en büyük yayın evleri de var sevgili dostlar. Frankfurt Kitap Fuarı alanında en büyük fuar olarak tanınıyor. Amerika'nın başkenti Washington'da Kur'an-ı Kerim sergisi açılmış. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Kur'an-ı Kerim Sanatı Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nden Hazineler adlı serginin açılış yemeğinde yaptığı konuşmada, Müslümanlığın batıda algılanışı bu hümanizm ve hoşgörü anlayışından çok uzak dedi. Yani İslamofobiye de dikkat çekti. Mersin'in Erdemli ilçesindeki Elauz Sebaste antik kentindeki kazı çalışmalarında 1800 yıllık hamamın girişinde yapıyı inşa ettiren Demetratianas ve Anatolianas adlı kadınların sağlık dileklerinin yer aldığı bir yazıt bulunmuş. Gerçekten Anadolu'nun dört bir yanındaki kazılarda olağanüstü eserler ortaya çıkartılıyor ve bu arkeolojik kazılar çok önemli sevgili dostlar. Çünkü arkeolojik kazılar sadece burada bak insanlar yaşıyormuş, bilmem ne medeniyeti, bu da onların evi, hadi tamam devam, bu değil. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkan bulgular askerlik sanatından bankacılık sistemine, ekonomiden denizciliğe, avlanma sistemine, sosyolojiye, hatta psikolojiye kadar pek çok bilim dalına hizmet eder arkeoloji. Çünkü yüzlerce, binlerce yıl önce insanlar nasıl avlanıyormuş, ne yiyormuş, ne içiyormuş, hatta gastronomiye bile, tıp bilimine, insanlar nasıl kendilerini tedavi ediyorlarmış. O günlerden kalan tıp biliminde, arkeolojik kazıda ortaya çıkan bir şurup, bir ilaç, bugünkü tıp bilimine bile aydınlık bilgiler sağlayabiliyor sevgili dostlar. O yüzden arkeoloji ve bu kazılar çok çok önemli. Lara Fabian İstanbul'a geliyor. I Will Love Again ve Jotem gibi parçalarıyla müzik listelerini alt üst eden ve dünya üzerinde de 20 milyonun üzerinde albüm satan ünlü pop yıldızı Lara Fabian yoğun istek üzerine bir kez daha İstanbul'a geliyor. 88 yılında 33. Eurovision şarkı yarışmasında Lüksemburg'u da temsil etmiş ve 4. olmuştu. 8 Aralık'ta İstanbul'da konser verecek Lara Fabian. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından üzerinde "Neşeli ol, hayatını yaşa" yazılı mesaj bulunan Roma dönemine ait mozaiğin görsel materyalleri Paris'te UNESCO binasında sergilenecekmiş. Hatay'da bir inşaat sırasında tesadüf eseri kalıntılar bulunmuştu ve 3 yıl önce başlatılan kurtarma kazılarıyla Roma dönemine ait bir mozaik bulunmuştu. Sevgili dostlar, üzerinde de işte böyle bir görsel vardı. Çok önemli bir mozaikti. Dünyada nadir eserlerden biriydi bu. "Neşeli ol, hayatını yaşa" yazıyor Hatay'da bulunan bu mozaiğin üstünde. Sanat sadece büyük şehirlerde yapılmıyor sevgili dostlar. Sadece İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da veya Bursa'da değil. Sanat köylerde de yapılabilir. Sanat insanın olduğu yerde yapılır. Onlardan bir tanesi de Bodrum. Geçen hafta sonu Bodrum'da Türkiye'nin önemli ve başarılı ressamlarından Ender Güzey'le tanışma fırsatı buldum. Ender Güzey çalışmalarını Bodrum'da sürdürüyor. Hatta bir müze de açmış durumda. Müzenin adı Art Hill. İnternetten de bulabilirsiniz. Bodrum'a gittiğiniz zaman da ziyaret edebilirsiniz. Art Hill, Ender Güzey'in farklı dönemlere ait eserlerinin sergilendiği bir kültür platformu aslında. Bütünsel sanat ekolünü Türkiye'de temsil eden bir ressam ve heykeltıraş Ender Güzey Bodrum'da yaşamaya devam ediyor. 2016 yılında kapılarını açtı Art Hill. Biz de Ender Güzey'e Bodrum'da mikrofon tuttuk. Ender Güzey bize şunları anlattı.
Ben bütünsel sanat olarak ifade ediyorum. Bütünsel sanat olarak kendimi ya da bütünsel sanatçı olarak kendimi neden ifade ettiğimi size biraz açayım.
Tabii.
Ben çok meraklıyım ve çok riske giren bir insanım. Yani kendimi taklit etmek veyahut da kendimi tekrarlamayı sevmem. Bu binayı gördünüz. Kendine has bir mimarisi var. Bu da benim elimden çıktı.
Öyle mi?
Tabii. Bir mimar tasarımı değil, tamamen benim tasarımım. Ve gördüğünüz gibi bir boyunuz üzerinde duruyor.
Evet, bu sık sık kullanılıyor ve o sizin logonuz aynıca.
Logo, evet. Boğa miti beni her zaman çok ilgilendirdi. Çocukken de ilgilendirdi.
Neden efendim?
Valla ben, yani belki de ben Mayıs ayında doğdum, Boğa burcuyum. Çocukken de bunu ben çok benimsedim, çok böyle kişisel algıladım. Boğa beni her zaman ilgilendirdi. Benim bu bir tutkum oldu. Ve sonuçta binam da benim sembolize eden, beni tanımlayan bina da bir boğa boynuzu üzerinde oldu.
Bodrum'da bir Don Quixote olduğunuzu söyler misiniz? Böyle bir tanımlama, kendiniz nasıl tanımlarsınız?
Şöyle, Don Quixote'luk Bodrum'da değil. Don Quixote'luk hakikaten Türkiye'nin kültüre ve sanata artık değer vermemesinden kaynaklanıyor. Ben herhangi bir yerde olayım, kendime öyle ifade ediyorum. Çünkü sanat beslenen yerde durur, beslenmeyen yerden gider. Bunu kavraması lazım insanların. Bakın, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Viyanalılara sormuşlar, Viyana yerlen bir olmuş. Hangi kamusal binayı, hangi sosyal binayı ilk inşa edelim deyince Viyana halkı opera binası demiş.
Ya.
Ben de bunu bizim insanlarımızdan istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani Atatürk Kültür Merkezi'nin hala kapalı oluşu ya, benim canımı acıtıyor. Bir salon kültürü vardı. Salon kültürü derken kimse alınmasın. Salon kültürü demek insanların evlerinde buluşup kitap okuduğu, müzik dinlediği, resitaller verilen, şiirler okulan şeylerdir. Aynen, aynen. Ben bunu özlüyorum. Çünkü Münih'te yaşarken bu hala devam ediyordu açıkçası. Don Kişotluk o anlamda. Yani kendi ülkemde en iyisini istiyorum. Bugün Rus kültür günlerindeyiz.
Evet.
Bakın, affedersiniz, Rusların eğitimine bakın. Şimdi nasıl bilmiyorum ama yani bir Rus şiir de biliyor, müzik de biliyor, dans da biliyor, edebiyat da biliyor. Yani bambaşka bir kültürel seviyede yetiştiriliyor. Nasıl Türkiye dediğim zaman en iyisini istiyorum.
Aynen.
Kesinlikle. Ve tabii ki devam ediyorum. Bunca sene devam etmişim, vazgeçemem. Onun için de zaten Sanat Tepesi'ni kurdum. Artil ismi altında, Sanat Tepesi anlamında Sanat Tepesi'ni kurdum ki sanat yaşamaya devam etsin. İnsanlar da bundan keyif alsınlar.
Evet, sanat hem keyif veren hem de insanı eğiten, olgunlaştıran, edebiyat da aynı şekilde. Bol bol kitap okumak insanın hem yaşama tarzını düzeltir, hem konuşmasını, hem de nasıl davranacağını, edebini, ahlakını, her şeyini düzeltir. Kültür, sanat ve edebiyatın insana katkısı tabii ki budur. Tarık Akan, Almanya'da Cumhuriyet Bayramı'nda anılacakmış. Almanya'nın Köln kentinde 31 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı etkinliği kapsamında yakışıklı sanatçımız, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Tarık Akan da anılacakmış. ...23. Uluslararası Adana Film Festivali'nde en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve en iyi sanat yönetmeni ödüllerini alan albümün gösterimi yapılmış. Filmin yönetmeni Mehmet Can Mertoğlu gösterim sonrası seyircilerin sorularını yanıtlamış. Adana Film Festivali gibi devam eden ve gösterimlerle her zaman Türkiye'nin gündeminde olan bir festivalde tabii ki Antalya Film Festivali. 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde 15 Temmuz'un şehitlerinden Ömer Halis Demir'in hayatını anlatan Ben Ömer belgeseli de gösterildi. Filmin yönetmeni Mesut Gengeç, belgesel yeni bilgiler ve tanıklarla gelişiyor ve gelişmeye devam edecek dedi. İşte Ömer Halis Demir belgeselini çeken yönetmen Mesut Gengeç şu anda canlı yayında, telefon attığımızda. Mesut Gengeç, günaydın.
Günaydınlar Murat.
Ne anlatılıyor belgeselde? Ben izleyemedim. İzleyemeyen sevgili dinleyicilerimize biraz ipuçları verir misin filmin yönetmeni olarak?
Ya, Ben Ömer belgeseli şehidimiz Ömer Halis Demir'in hayat hikayesini anlatan, bir insan olarak doğduğu topraklarda o kanlı darbe girişimine katılan, yaşamını anlatan bir belgesel çalışması.
Evet.
Malum biliyorsunuz 15 Temmuz sürecinden sonra birçok televizyon ekranda bu süreçle ilgili çok belgeseller, haberler yapıldı.
Evet.
Biz bunun ötesinde, bilinenlerin ötesinde Ömer Halis Demir'in bir insan olarak yaşamını Niğde Çukurkuyu'da, doğduğu topraklarda ailesiyle, yakınlarıyla, dostlarıyla silah arkadaşları konuşarak şehidimizi, Ömer Halis Demir'i vatandaşlara, izleyicilerimize tanıtmak istedik.
Çok da iyi yapıyorsun. Sen zaten meslekten gelen bir yönetmen olarak kamera önünü, kamera arkasında çok iyi bilen bir yönetmensin. Sevgili dinleyicilerimiz bilmeyebilirler belki. Hatırlatmakta sanıyorum bir mahsur yok söylemekte sevgili Mesut Gengeç'le. Biz sevgili dostlar pek çok televizyon kanalında beraber çalıştığımız gibi çok sayıda habere de gittik. Mesut her zaman çok iyi bir kameraman olarak zaman zaman hatta muhabirlerin de önüne geçerek haberi toplayan ve çok iyi görüntülerle süsleyen başarılı bir kameramandı. Şimdi de meslek hayatına çok çok iyi bir yönetmen olarak devam ediyor. Peki Mesut, bunun devamını çekileceğine dair haber de var gazetelerde. Devamında ne olacak Ben Ömer belgeselinin?
Ya Ben Ömer belgeseli daha devam edecek. Çünkü yeni bilgiler, belgeler, görüntüler gelmeye başladı.
Anladım.
Bunlarla belgeseli biraz daha geliştirmek, yeni sesler, onun hayatına ait yeni bilgiler geliyor. Bunları da aktarmak istiyoruz izleyicilerimize. Bunların bileşkesinde süresini de biraz daha uzatmayı amaçlıyorum. Amacım bu yönde daha içi dolu bir belgesel yapmak.
İçinde tabii tanıklıklar var, onu tanıyanlar var, aileleriyle yapılan röportajlar var değil mi? Doğduğu topraklarla yapılan şeyler var, belgesel görüntü. Peki hiç bilmediğimiz 15 Temmuz'da şimdiye kadar hiç televizyonlarda yayınlanmamış bazı görüntülerde var mı ya da olacak mı?
Şimdi Ömer Halis Demir çok iyi bir asker. Tabii. Görevine çok bağlı, tabii, çok disiplinli. Evet. Bu açıkçası bizi bu belgesel çalışmasını çok olumsuz etkiledi. Neden derseniz çünkü görüntü bulmakta ve görüntü toparlamakta bizi çok zorladı.
İlginç değil mi? Evet.
Aynı şekilde bilgi ekseninde de. Fakat bir habercilik ve gazetecilik refleksiyle haftalarca, aylarca süren bir çalışmalarla onun yaşamına ait çok belgeler, bilgiler bulduk.
Anladım.
Nidide Çukurkuyu'da yola çıkarak özel kuvvetlerde Gölbaşı'nda biten o kanlı darbe girişiminin şehit olduğu geceye kadar yaşamından birçok izler var. Evet. Çukurkuyu'lu biri, Nideli, bir Anadolu insanı.
Nideli, evet.
Anadolu'nun bir yiğit evladı. Artık herkes zaten bu belgeselden sonra Ömer Halis Demir'e Çukurkuyu'lu Ömer Halis Demir diyor.
Anladım.
Biz oraya gittik, çocuk arkadaşlarıyla konuştuk ki nasıl bir yaşamdan çıktı, neler yaptı, neler yaşadı. Her gün 50 kilometre yol gidip Nide'ye okul macerası, sonraki askerlik dönemi.
Hepsi.
Kendisi çok disiplinli bir asker. İlk uzman çavuş olarak Eğridir Dağ Komando Taburu'nda 96 yılında birincilikle mezun oluyor ve hala orada, fotoğrafı şu an asılı durumda.
Asılı durumda.
Böyle bir yaşamıyla geliyor ve o gece Zeki Aksakallı o gece tek kişiyi aramayı düşünüyor. Bu resmi kayıttan biz ulaştık bir yerlerden.
Evet.
Bu emri, bu görevi sadece tek bir kişi yapar diyor. O da Ömer Halis Demir diyor ve onu arıyor.
İzlemek isteyen şu anda bizi dinleyip de ya belgeseli ben çok merak ettim, izlemek istiyorum Mesut Gengeç'in bu filmini diyenler nasıl izleyebilir, nerede izleyebilir sevgili Mesut?
Şimdi tabii belgeselin ilk gösterimi 53. Antalya Film Festivali'nde oldu.
Evet.
Burada da bize katkı sağlayan festival film direktörü Elif Dağdevri'ne öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte çok ilden aranıyor, il il gösterimin yapılması yönünde. Hı hı. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Bu yönde de bazı bir etkinlikler olacak.
Evet.
Yakın bir zamanda da bir aksilik olmasa da bir ulusal bir kanalımızda yayınlanma durumu da var.
Umarız öyle olur. Hepimiz de, herkes de seyretmiş olur. Yönetmen Mesut Gengeç, sevgili Mesut. Çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
Çok sağ olun. Teşekkürler. Hoşça kalın.
İşte Antalya Film Festivali'nde de gösterilen belgeselin yönetmeniyle de konuştuk sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Yavaş yavaş programımızı bitireceğiz ama geçen hafta vakitsizlikten okuyamadığımız bir şiirimiz vardı. Hasan Ali Toptaş'ın Yalnızlıklar adlı kitabından bir şiir okuyacağız ve programı öyle kapatacağız. Ve geldim demenin bir sessizliği varsa öpüşelim. Öpüşelim demenin, sen hala gitmiyor musun demenin ya da ölmek istemenin bir sessizliği varsa. Kelimeleri de vardır sessizliğin. Duruşun kelimeleri vardır. Bakışın, uzanışın, gülüşün. Ama yalnızlığın kelimeleri yoktur. O bütün kelimelerden oluşmuş bir kelimedir. Yalnızlık, kendimizi alıp kaçtığımız dilsiz bir attır. Yelesi bakışlarımızda savrulur hep, nal sesleri duruşumuzda. Bu yüzden uzaklar, atların topuklarında zonklar. Biz uzaklarda. Zaten yalnızlık bir uzaktır yakınımızda. Yalnızlık, alıp karşına kendini, öteki kendinle konuşmaktır. Bakışmaktır öteki kendinle, dövüşmektir. Kimi zaman da öldürmektir. İçlerinden sana en çok benzeyeni öldürmektir. Benzemiyor diye yalnızlıktır. Yalnızlık öldürmektir. Bir yanın kurtulmuşken kendinden ve bir yanın yeni haberler getiriyorken dünden, bugünden, yalnızlık susturmaktır. Kendi sesinle kendini. Büyüklük olsa olsa, küçüklüğü kavranamayandır oysa. Ve yalnızlık en çok büyümektir. En çok büyümektir. Yalnızlık bir boşluktur içimizde. Sisli yamaçlarında babalarımızın dev gölgesi dolaşır. Babalar, babalarımız, alınlarımıza yazılmış yalnızlıklardır. Böylece bu programı da ve bu haftayı da tamamlamış oluyoruz. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, bizlere kulak verdiğiniz için, sosyal medyadan takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Instagram, Facebook ve Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Tabii şiir, edebiyat ve kültür sanata da lütfen daha fazla zaman ayırın. Benim de sizden hasreten ricam budur. Pazartesi günü yine aynı saatte sabah 7.30'da görüşünceye kadar. Herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın.
Murat Erdin'le Burası Türkiye sona erdi.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu.